Ayrım 26.
Leke. Kaldırımda boz bulanık bir leke var. Üzerine basmamaya çalışırım Agos'a girerken. Bazen azıcık durup başında düş gücümü zorlayarak şekiller verir, bir dolu resim çizerim kafamda. Korkunç, kanlı, gerçeküstü, dehşet verici resimler. Ürpertir beni her defasında. O vahşet, haksızlık ve utançla yoğrulmuş is, mum, yağ, kan karışımı leke. Hem görmek istemem, hem hep orada kalsın isterim. Bir ara Agos'un başka bir yere taşınma ihtimali vardı. İçim titremişti. O lekeyi orada bırakıp nasıl gideriz biz diye. Denk geldi, şans yardım etti, kendi yerimizde büyüdük. Lekemizin olduğu yerde, olması gerektiği gibi. O leke, Agos'a giren çıkan herkesin gözüne girmeli. Oradan geçen, bu şehirde hatta bu ülkede yaşayan herkesin gözüne girmeli. Bu şehrin hangi nedenle olduğu, hangi ceplere yaradığı bilinmez. Her fırsatta sökülüp baştan yapılan kaldırımlarına inat, o lekeli kaldırım orada öylece durmalı. Ben olsam, o lekenin etrafına cinayet filmlerinde olduğu gibi bedenin tam düştüğü şekilde bir de silüetini çizerim. Hep orada bırakırım. Hatta posterini yaptırıp her tarafa astırırım. Buyurun, görün, böyleydi işte diye. Çünkü biz ülke olarak görmezden gelerek, savsaklayarak yaşanan acıları zaman aşımına uğratmakta pek ustayız. Sonunda ne yapar eder hiç yaşanmamış gibi yok saymayı beceririz. İnsanlık suçlarına bile hafifletici nedenler bulur, kılıflar uydururuz. Hatta zaman içinde yalan sıfatını bile yapıştırır, yok sayarız. Bir yıl ne çabuk geçti, görüyorsunuz. Bir arpa boyu bile yol alındı mı? Bir çocuk, ki katil mi kurban mı belli değil, yakalanıp içeri tıkıldı. Sonra? Daha yaşı bile tespit edilemedi. Adını bile açık açık yazamıyoruz. O kadar zor mu bu? Bir yıldır mıy mıy mıy bir adım ileri, iki adım geri. Sonuç? Henüz belli değil. İyisi mi biz, çirkin mi çirkin, acı mı acı ama somut delil, kaldırımdaki lekemizden gözümüzü ayırmayalım. Oradan her geçtiğimizde işte buradaydı diyelim. Unutmayalım, unutturmayalım. Aradan zamanlar geçtiğinde birçok acı olayda olduğu gibi yok sayılmasına izin vermeyelim. Öyle ne lekeler silindi gitti kaldırımlardan. Ben biliyorum, tahmin ediyorum. Bu yazıyı yazışım daha birkaç gün öncesi. Tam günü geldiğinde büyük bir olasılıkla yine karışacak ortalık. Belki de yine birbirine girecek kimileri. Kimi yine Hrant olacak, kimi Ermeni. Kimi de ben değilim diye yırtınacak. Yine boyalı kuşlar kardeşlerine doğru kanat çırpmaya çalıştıkça gagalanıp dışlanacak. Güvercinler avlanacak belki de. Ertesi güne acaba ne kalacak? Bir hafta sonrasına, bir ay, bir yıl, yıllar? Ah, ben yine karalardayım. Yine umutsuz. Sırf yüreği avucunda diye ışığı karartılanların kanları hep böyle yerde. Neye yarıyor bu ölümler sorusunun cevabı hep böyle belirsiz mi kalacak? Her renk kuş bir arada hiç uçamayacak mı? Acılardan hiç ders alınmayacak mı? İyisi mi biz kaldırımdaki lekemizden gözümüzü ayırmayalım. Silinmesine izin vermeyelim. Günü geldiğinde kaldırımları söktürmeyelim. O leke öylece dursun orada. Kaldırıma yayılmış o boz bulanık leke, yüreklere dağlanmış kıpkızıl, alınlara sürülmüş kapkara bir leke gibi dursun orada. Silinmesi zor bir utanç lekesi gibi. Ta ki insanlık, ama önce bizim insanlarımız, bir gün anlasın, onun gibi yüreği avucunda insanlar öğretecek dünyaya ki, sevgi her şeyin çözümüdür. Sevgi ilaçtır tüm yaralara. Sevgi çaredir. Sevgi tanrıdır. O zaman hep birlikte temizleriz lekemizi. Hatta el ele verip sökeriz bile kaldırımı tümüyle. Yenisini döşeriz kim bilir. Kendim yazdım, kendim şaşırdım bu son cümleye. Demek içimin gizli bir yerinde hala bir umut kırıntısı varmış. Hep derler ya hani, tüm umutlar sona erince insan ölürmüş. İnsan umut ettiği sürece yaşarmış. Ben daha yaşıyorum. Ben daha sevmekten vazgeçmedim. Ne yapayım? Ben de almış bulundum bir kere yüreğimi avucuma. Tekrar yerine takamıyorum. Özürlü özürlüsüyüz. Biz ülke olarak özürlü özürlüsüyüz. Aslında birçok konuda özürlüyüz. Saygı özürlüsü, farkındalık özürlüsü, eğitim özürlüsü, azınlık özürlüsü, teknoloji özürlüsü gibi bir dolu örnek verilebilir ama benim konum özürlü özürlüsü olmamız. Ne demek bu şimdi, değil mi? Diğer örneklere göz attığında insan evet diyebiliyor ve hatta kendi fark ettiği başka örnekleri de ekleyebiliyor. Ama şu özürlü özürlüsü olmanın mealine takılıyor mu acaba? O dediğim şöyle bir şey olmuş oluyor. Biz özürlülerimize neredeyse hiç yaşam hakkı tanımıyoruz. Onlara nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Onların da herkes kadar eğitim alma, gezme, zevk alma, alışveriş yapma, kendini geliştirme, spor yapma, iletişim kurma, sosyalleşme ve daha bir dolu yaşamın kendisi olan son derece doğal ihtiyaçları ve hakları olduğunu aklımıza bile getirmiyoruz. Yalnızlığa mahkum ediyoruz. Yok sayıyoruz. Hah, işte bu. Yok sayıyoruz. Yine aynı başlığı atabilirmişim. 3 olacaktı. Daha önce 2 kez aynı başlığı kullanmıştım. Bilenler hatırlar. Demek ki ben her 5 yazımdan birine bu başlığı atsam uyar. Çünkü ülke olarak en büyük illetimiz bu. İşimize gelmeyen her şeyi yok saymak. Oysa yok sayılanlar yok olmuyorlar. Hani ülkedeki diğer ötekiler de yok sayılınca yok olmuyorlar ya. Dün Kara Yılan dizisinden beni arayıp Vasil adını verecekleri yeni bir tipin şivesi hakkında bilgi sordular. Tukaka Ermenilerin yanı sıra Tukaka Rum da mı var bu dizide diye sordum. Yok, bu da Ermeni dediler. Ay deliye döndüm. Bu kadar mı bilmiyorsunuz yahu diye bağırdım. Adam senaryo yazıyor. Ermeni ile Rum'u ayırt edemiyor. Bir de Ermeni evinin duvarına ikona koymuşlardı. Yırtındım ama kaldırtamadım. Onlar için fark etmiyor. Öteki ya, hepsi aynı. Neden? Bilmemekten. Neden bilinmiyor peki? Yok saymaktan. Neydi benim konum? Ha, özürlüler. Ne diye girdi bu böyle araya? Ha, ötekilik kavramı çağrıştırdı. Onlar da öteki ya. Tüm ötekiler yok sayılıyor ya. Yürüme engelliler için bazı kaldırımlarda bulunan maile dikkat ettiniz mi hiç? Tuzak gibi çoğu. Karşıki fırının önünde bir tane var. O aralığa hiçbir tekerlekli koltuğun sığamayacağı gibi tepesinde de aşılması gereken bir çıkıntı var. Geçen gün pencereden izledim. Bir tekerlekli koltuğu 3 kişinin yardımıyla aşırabildiler oradan. Benim evin önünde kaldırımın tam köşeye gelen yerindeki neden boyanmış olduğuna hiç aklımın ermediği mail ise biraz kar veya yağmur yağdı mı feci kayar. Ya tam engelli inişinin önüne park eden arabalara ne demeli? Toplu taşıma araçları, sinemalar, tiyatrolar, restoranlar, bilumum eğlence yerleri, hatta hastaneler Tanrı'nın insafına kalmış. Giriş kapısına ulaşmak için en az 15 basamak çıkılması gereken bir apartmanın üst katında bir ortopedist tabelası gördüm geçen gün. Anladım, içeride asansör vardır mutlaka ama adam zili nasıl çalacak? Gülünmez mi bu ağlanacak hale? Benim eşim 5 yıl yürüme engeliyle yaşadı. Ben bilirim nasıl bir şey olduğunu. Bu 5 yıl içinde bir kere sinemaya gidebildi. 2 kere de tiyatroya. O da nasıl bir eziyetti bana sorun. Bir restorana gitmek istediğinde ki hayat adamıydı, öyle keyifleri severdi. Ben önceden gidip kolaçan ederdim. Giriş çıkış tuvalet kolaylığı sağlanabiliyorsa giderdik. Ya görme özürlüler? Onları hiç düşünen yok. Özel eğitim de alsalar, kendi kendilerine yetebilir, yardımsız yaşayabilir de olsalar, sırf sokakta yürümeleri bile büyük olay. Kaldırımlar zaten eğri büğrü de, trafikte karşıdan karşıya nasıl geçecekler? Kaç tane sesli trafik lambası var İstanbul'da? Diyelim ki hepsini sesli yaptık. Kaç sürücü tüm kurallara uyuyor? Bir de eğitimli köpeği olan görme özürlüsünün girmek istediği bir yere köpekle girilmez diye alınmaması meselesi var. İşitme özürlülerin farkına bile varmıyoruz. Zihinsel özürlüleri ise eve kapatıyoruz. Daha fazla dallandırmayayım, sonu yok. Ama eğer biraz inançlıysak, şöyle düşünmenin yararı olabilir. Tanrı özürlü insanları kendi ruh evrimleri için yaratmıyor. Onlar gönüllü doğan ruhlar. Asıl evrimleşme şansı verilenler, onlarla birlikte yaşamak zorunda olan ruhlar. Emin olun ancak yaratılan her türlü ötekiyi sevgiyle hayatına katabilen ruhlar huzur buluyorlar. Altyapı, üst yapı. Gazetemizin geçen haftaki sayısında düş çizgisi endüstrisi ürünleri tasarım yarışmasında 6. olarak mansiyon ödülü alan Canım Narekçiğim'le ilgili bir yazı vardı. Narek Pınarbaşı, bizim ekibin çocuklarından biridir. Yani ekip içinde doğup büyüyenlerden. Öyle ki başarısına ilgi duyup sevinmemem mümkün değil. Öncesinde hiçbir bilgim yoktu. Olup bittikten sonra öğrendim. Pek mutlu oldum valla. Aferin benim kızıma. Övünmek gibi olmasın ama bizim ekibin çocukları zeki, yetenekli ve becerikli oluyorlar doğrusu. Tiyatronun pozitif etkisi midir nedir? Resimli küçük bir haber olarak yazıldı geçti. İlginizi çekti veya çekmedi. Ben neden gelmiş geçmiş bir haberi yeniden deşiyorum şimdi, değil mi? Madem kız bizim kızımız, benim de iki laf edip aferin demem gerekir diye mi? Hayır efendim, o değil. Aferini tabii ki diyorum ama benim asıl ilgimi çeken projenin konusu ve 6. olma nedeni. Ki 7000 küsür kişide 6.lık iyi bir başarı. Projenin konusu ciddi bir hayvansever olduğum düşünülürse tam benlik. Fark ettiniz ya da etmediniz, pek sempatik bir mantar şeklinde bir köpek tuvaleti tasarlamış kızımız. Şehrimizin sokaklarının temiz kalmasına önemli bir katkısı olacak bir tasarı. Peki daha iyi bir derece almak üzereyken neden 6. olmuş biliyor musunuz? Şehrimizin altyapısına uyum açısından pratik olmadığından, iyi mi? Böyle bir tuvalet doğrudan kanalizasyona bağlandığında işlevsel olabilir ancak, doğal olarak. Şehrimizin altında ise ne yazık ki böyle düzenli bir sistem yok, maalesef. Binaların kanalizasyonları bile rastgele her müteahhitin kendi kafasına göre kimi zaman hiçbir yere bağlanmadan öylesine koyu verilmiş madem. İyi biliyorum çünkü aylardır böyle bir sistemsizlikle uğraşıyorum. Bizim apartmanda gözümün yaşına bakmadan, itirazlarımı aldırmadan zorla yönetici seçilmiş bulunuyorum. Kademsizliğimden böyle de sevimsiz bir sıkıntımız oluştu. Ciddi bir kanalizasyon sorunumuz var. Bütün bina kokuyor. Bizim kanallar ana kanalların altında kalıyormuş. İSKİ, belediye, trafik müdürlüğü, kazı izni, heyet toplantıları, telefonlar, başvurular, gidip gelmeler, bir eziyet ki sormayın. O civardaki binaların neredeyse hepsinde benzer bir sorun varmış. Hatta kimi binaların bodrumuna yıllardır sık sık yeraltı suları dolmaktaymış. Bu sulara bazen kanalizasyon karışmaktaymış. Nedendir? Hangi altyapı bozukluğundandır? Kim halledecek bu sorunu? Tam olarak hangi kuruluşun sorumluluğundadır? Ne yapılmalıdır? Halledilebilecek mi? Hiçbir şey kesin değil. Aylardır bekliyoruz. Binbir zorlukla kazı iznini de aldık ama orası cadde. İş o kadar kolay değil. Bir de başka komiklik var. Robot dedikleri bir alet varmış. Bu alet kazmadan, ortalığı dağıtmadan işi halledecekmiş. Ama bizim uzayan kırtasiye işleri yüzünden ünlü robot başka bir işe gönderilmişmiş. O işin bitmesini bekliyormuşuz. Çünkü o becerikli aletten bu şehirde sadece bir tane varmış. Ölme eşeğim ölme. Yaz gelince yonca biter, sen de yersin ben de yerim. Şehrin tümünde lüks lüks üst yapıların çoğunun altyapıları böyle. Görülen her güzelliğin altı kaval üstü şişhane. Yapılan her yenilik, ekleme, onarım, bakım her zaman kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Nasıl da her duruma uygun deyim var dilimizde görüyorsunuz ya. Sonuçta hala sokaklarında ortalığa rastgele hak tu diye tüküren, parmağını burnunun kenarına dayayıp fışt diye sümküren insanların dolaştığı, her kuytu köşesi idrar kokan bir şehir. Neylesin köpek tuvaletini? yadsınamaz duyarlılığın ve yaratıcı zekan karşısında çaresiz kalıp sana derece vermek zorunda kalmışlardır güzel kızım. Bu proje bize uymaz diye hepten yarışma dışı bile kalabilirdin. Senin gibilerden daha çok olmalı bu şehirde. Şimdilik birkaç numara büyük geliyorsun. Bir de 2010'da Dünya Kültür Merkezi olacak bu şehir. Geçenlerde televizyonda bir söyleşi programında konuşuluyordu bu konu. Zaten oradan da takılmış bulunuyorum. Altyapımızı düzeltmeden üst yapımızı süslemek neye yarar gibisinden fikirler dolanıyordu dillerde. Nasıl toparlanacak bu şehir 2 yılda? Hep yırtınır dururum ya temelsizlik diye, boşa değil. İnsanın da, mekanın da altyapısı üst yapısından önce gelmeli ki... Soru işareti. Savaşçılık oyunu. Biz küçükken savaşçılık oyunu oynardık adada. Ama bizim bildiğimiz savaşçılık oyunu hep Kızılderililerle beyazlar arasında olurdu. Ve de bize göre hep kötüler beyazlardı. Ne yapar eder Kızılderililere kazandırtırdık tüm savaşları. Kimse beyaz olmak istemez, herkes Kızılderili, özellikle de büyük reis olmak isterdi. Ben tepeme bir tüy takıp Prenses Pembe Şafak olur, savaşmayın, barış yapın diyerek ortalıkta dolanır, erkek çocukları sinir ederdim. Artık öyle kurgulanmış oyunlar oynamıyor çocuklar. Onların sanal dünyada oynadıkları vahşi ötesi savaş oyunları var. Ağır ağır işliyor kanlarına vahşet. Başka bir şey gördükleri yok ki. Eğer sokak oyunlarının modası geçmiş olmasaydı, onlar da belki polis savaşı oyunu oynarlardı. Artık sokak oyunları da oynanmıyor. Zaten sokaklar güvenli değil. Mahalle arasında bile çocuğunu kapıdan dışarı bırakamazsın. Kazara bir polis müdahalesinde kim vurduya gidebilir. Adamlar resmen Naz Abdurrab bir savaşçılık oyunu oynuyorlar şehir sokaklarında. Oyun lafın gelişi, gerçek savaş. Nasıl bu derece vahşi ve acımasız olabiliyorlar? Onları böyle insafsız, böyle sevgisiz kılan nedir? Karşısına çıkan herkesi böyle düşman bellemek niye? Beyinleri mi yıkanıyor? Yürekleri mi boşaltılıyor? Nasıl böyle programlanmış birer robota dönüşebiliyorlar? Bir tek kişi bile dehşet içinde kalmadan izleyemedi olanları. Kendileri hiç izlemiyorlar mı acaba sonradan? Mümkün değil. O kadar yayınlanıyor televizyonlarda. Beğeniyorlar mıdır acaba? Vay be, ne güzel yatırmışım kızı yere. Ya da oh, ne güzel tekmelemişim. Ya da ho ho ho, ne biçim fışkırtmışız suları. Ya da hey o, şunların haline bak, sürünüyorlar. Bak bak herife bak, ne biçim salya sümük olmuş. Şu ağlayanlara da bak, oh olsun gibi şeyler mi düşünüyorlar izlerken? Herhalde. Yoksa bir an pişmanlık duysalar bir daha yapmazlar, yapamazlar. Kara Fatmalar gibi mi görüyorlar acaba insanları? Malum 1 Mayıs olaylarından 2 gün sonra başladım bu yazıya. İsyanım küllenmesin diye son güne bırakmadım. Birkaç günde ağır ağır, sindire sindire yazarım dedim. Sol gözüm hala yanıyor biber gazından. Hem de evimde otururken maruz kaldım. Bir alt caddeden bana kadar geldi. Oh, kendileri takıyorlar gaz maskelerini, savuruveriyorlar bombaları rastgele, çoluk çocuk ev hastane falan bakmadan, sanki alienlar sarmış etrafı. O biber gazları savaşta bile kullanılmıyormuş, biliyor musunuz? Bir devlet böyle bir şeyi zararsız sayıp da nasıl dağıtabilir emniyet güçlerine? Üstelik o emniyet güçleri bu denli saldırgan ve vur dedin mi öldürmeye eğilimliyken. Sonuç, 1 Mayıs kutlamaları olaysız geçti. Rezil olduk dünyaya. Gide gele yazdığım bu sürecin içine bir de 68 kuşağı konulu siyaset meydanı programı girdi. 68 kuşağı. Acı bir nostalji. Doğrusu saat 3'e kadar dayandım, sonra sızmışım kanepede. Kimler vardı kimler? Bir zamanların inançlı, idealist, cesur yürekleri. Orta yaşlı insanlar, sık sık gözyaşlarına yenilerek anlattıkları, kendi anılarım ve her konuşmanın sonunda yineledikleri hiçbir şey değişmedi cümlesi gözyaşlarına boğdu beni. 2 hafta önce başka acı bir ülke gerçeğinden yakınırken böyle bir başlık atmamış mıydım ben? Hiçbir şey değişmedi. Değişmiyor. değişmeyecek. Değişen tek şey devletin emniyet gücü olarak artık insan yerine silahlandırılmış robot kullanıyor olması. Korumak yerine saldırmak üzere programlanmış robotlar. Kalpleri ve beyinlerinin yerlerinde makineler var. O makineleri kullanmak da pek kolay değil demek. Her şey bittikten sonra babam bana bizim cadde neden öyle pislik içindeydi diye sordu. Bu da başka bir rezalet. Sokaklar kağıt, naylon, folyo, pet şişe ve içecek kutusu doluydu. Provokatörler ve göstericiler mi atmıştı onları öyle rastgele? Hayır efendim, bizim oraya kadar gelemedi onlar. Bizim orada karakol var. Polislerin toplanma yeriydi orası. Sabah erken tüm polislere kahvaltı dağıtıldı. Bir güzel yediler, içtiler, sonra her şeyleri yerlere attılar. Doğrusu yorum yok. Siz kimsenin ölmediğine şükredin. Geçmiş 1 Mayıs'ınız kutlu olsun efendim.